Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Gülalp, Songül Salman. Sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Burak Hararoğlu. Yine sizlerle birlikte istiyoruz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz hemen telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21 e-posta adresimiz de var. meclisgundemi@trt.net.tr Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gündemi. Bugün stüdyomuzda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Doktor Bülent Gedikli bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Efendim, teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Parlamento muhabiri ve program danışmanımız Hakkı Kurban da bizlerle. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Kurban, stüdyomuza merhaba. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Sayın Gedikli ile 28 Şubat sürecini değerlendireceğiz. Yeni anayasa ve başkanlık tartışmalarını ele alacağız. Ve tabii ki faiz tartışmaları da çok sıklıkla artık gündemimize gelmiş durumda. Sayın Gedikli'den bunları öğreneceğiz ama öncelikle stüdyomuzda konuklarımızla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir çalışma temposu içerisinde, hatta hafta sonu bile çalıştı Sayın Kurban, biliyorsunuz. Yeni haftada hangi konular gündeme gelecek?
Evet, 2016 bütçesi şu an gündemde. Hafta sonu milletvekilleri mesai yaptı ve yeni haftada da aynı şekilde görüşmeler devam edecek. Yine cumartesi pazar dahil olmak üzere 2016 bütçesi görüşmeleri sürecek. Tabii bu nedenle partilerin grup toplantısı yapılmıyor. Sadece bütçe görüşmeleri ele alınacak. İkinci gündem maddesi de yeni anayasa olacak. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, mecliste grubu bulunan 4 siyasi partinin liderine mektup göndermişti. Mektuba yanıtlar geliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk yanıtı gönderen isim olmuştu. Bu kapsamda da diğer partilerin de ikna edilerek 4 partiyle yola devam edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Sayın Başbakan da zaten başından bu yana diğer partilere de çağrı yaparak yeni anayasa görüşmelerinin sürmesini ve Türkiye'nin sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasaya sahip olması gerektiğini vurguluyor. Bu hafta özellikle CHP'nin vereceği yanıt tabii önem taşıyor. HDP'de zaten daha önceki sözlü beyanlarında Anayasa Mutabakat Komisyonu'nda çalışmaların sürmesi gerektiğini vurgulamıştı. Diliyoruz CHP'den de olumlu yanıt gelir ve Türkiye'nin yıllardır beklediği ve tüm siyasi partilerin bildirilerinde yer alan yeni anayasa konusunda artık adım atılmış olur. Tabii ihtisas komisyonları da bütçe görüşmeleri nedeniyle bu hafta çalışmayacaklar. Sadece ailenin bütünlüğünün korunmasına dair bir alt komisyon var. Araştırma komisyonu var. Araştırma komisyonunda aralarında TRT'nin de olduğu çeşitli kurumlarla birlikte bazı bakanlıkların yetkilileri ailenin bütünlüğüyle ilgili çalışmalar konusunda bilgi verecekler komisyona.
Evet. Şimdi hemen Sayın Gedikli'ye dönelim. Çalışmalar gerçekten yoğun bir tempo içerisinde devam ediyor. Ama biz sizin fikrinizi de alalım. Nasıl meclis çalışması?
Evet, tabii bütçe her zaman özeldir meclis için, biliyorsunuz. Evet. Bütçe çalışmaları başladığında artık başka hiçbir çalışma yapılmaz. Bütün zaman ona hasredilir. İnşallah tabii yeni yıl bütçemizin bu şekilde meclisimize görüşülüp yayınlanması ve akabinde bütçe uygulamalarına geçilmesi bizim de temennimiz. Çünkü bütçe çok önemli bir metin. Yani bütün bir yılı aşağı yukarı o metindeki özellikler, nitelikler belirleyecek. Yani biliyorsunuz eğitime ayrılan bütçe olsun, sağlığa ayrılan bütçe olsun. Demin bahsettiğiniz gibi işte faizle ilgili önemli olumlu gelişmeler ve topluma dönük hizmetlerin bu anlamda yaygınlık kazanması tamamıyla bütün her şeyini bu bütçede buluyor. O manada çok çok önemli bir çalışma. İnşallah ben de meclisimize hayırlı bu noktada çalışmalar diliyorum.
Evet.
Temenni ediyorum.
Tabii biz bu konuya geri döneceğiz ama dün Türkiye tarihine damga vuran önemli gelişmelerden önemli günlerden birinin yıl dönümüydü. 28 Şubat 1997'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. Yaşanan süreç postmodern darbe olarak adlandırıldı. Özellikle muhafazakar kesim alınan kararlarla büyük sıkıntılar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o dönem alınan kararlardan en çok etkilenen isimlerden biri oldu ve hapis yatmak durumunda kaldı. Çok sayıda kamu personelinin işinden atıldığı, öğrencilerin okullardan uzaklaştırıldığı, başörtüsüne yönelik kararların alındığı, insan hakları ihlallerinin yoğun olarak konuşulduğu o dönem, aradan geçen süreye karşın hala etkileriyle gündemde, bunu görebiliyoruz. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle 28 Şubat sürecinde alınan kararlar ve uygulamalar birer birer devre dışı bırakıldı. Süreçte sorumluluğu olanlarla ilgili yargı süreci işletildi. Parlamentoda konuyla ilgili bir komisyon oluşturularak alınan kararlarda etkisi bulunanlar ve mağdurlar dinlendi. Tarihe de not düşüldü. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak siz Sayın Gedikli, siz bu konuyu araştırdınız. Ve 28 Şubat'ın 300 milyar dolara yakın bir maliyeti olduğunu da zaman zaman paylaşmıştınız. Evet. Peki AK Parti'nin kurucuları arasında yer alarak tarihi sürece yön vermiş isimlerden birisiniz aslında. Kamuda da önemli görevler üstlenmiştiniz. 22. 23. ve 24. dönemde milletvekilliği yaptınız ve yıllarca AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundunuz. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görevinizi yürütüyorsunuz. 28 Şubat süreci denilince sizin aklınıza gelen ilk şey nedir? Siz nasıl etkilendiniz bu süreçten?
Evet, 28 Şubat sürecini ben aslında bürokrat olarak yaşadım. Bizzat ve bilfiil. O işin içerisindeydim. Tabii daha sonra hükümetin istifasıyla beraber, yeni kurulan hükümetle beraber de aslında görevden alınan bürokratlardan bir tanesiydim. Yani o dönemde Refah Yol döneminde işte çalışma yapan bürokrat olarak herhalde tercih etmediler, istemediler, sormadılar bile yani. Gelir gelmez hemen görevden almalar olmuştu. O dönemi öyle yaşamıştık. Tabii 28 Şubat'ın sizin de bahsettiğiniz gibi çok önemli ekonomik, sosyal ve siyasi boyutları var. Ve bunların tamamı da negatif etkileri, olumsuz etkileri de aslında uzun bir zaman aldı. Bunların toplumdan ayıklanması veya bunların etkilerinin bertaraf edilmesi çok uzun bir süreç aldı. İşte nedir? Şöyle bir baktığımız zaman, tabii hatırlatmakta da fayda var. Bakın yani 28 Şubat'tan sonra, tabii bunun bir öncesi var, sonrası var. Niçin 28 Şubat gibi bir şeye ihtiyaç duyuldu, ne yapmak istediler, bunların arkasında kimler vardı? Bunları bir kısaca aslında vurgulamakta da fayda var. Biliyorsunuz işte medya, büyük sermaye ve askerler bu işin içerisindeydi. Ve sürekli hükümete karşı bir şey içerisinde oldular. Yani baskı içerisinde oldular. Hükümet sürekli istifaya zorlandı. İşte bir takım açıklamalar yapıldı. İşte istikrarsız ve kaotik bir ortam oluşturuldu. Bunun bir temel sebebi vardı. O da şuydu. Anadolu sermayesinin, üretim sermayesinin gittikçe güç kazanması. Bundan rahatsız oldular. Tabii bu işin uluslararası boyutu da var. Bunlar bahsettiklerim içerideki aktörler. Bu işin tabii dışarıdaki esas aktörleri de vardı. Bayilik sisteminden üretime geçmeye çalışan, ki yükselen şehirleri hatırlarsınız o zaman işte üretim anlamında Çorum, Konya, Gaziantep, Denizli. Yani bunlar yükselen şehirlerde hep üretim tabanlı işler burada yapılmaya başlanmıştı. Dolayısıyla işte bu gelişen sermaye, yeşil sermaye adı altında, ticari sermaye adı altında tamamıyla bunalmaya kalkışıldı. Yapılan şey buydu. Yani Türkiye'nin önünü kesmenin aslında bir başka yöntemi, bir başka usulüydü o zaman yapılan. Birinci nokta böyle. İkinci nokta, o zamana kadar tabii hiçbir hükümetin gündeme getirmediği konular gündeme geldi. Mesela nedir? D8. Türkiye işte uluslararası alanda söz sahibi olabileceği bir takım ortaklıklar kurmak yolunda çaba sarf etti ki ben mesela Endonezya gezisini hatırlıyorum. Oradaki uçak fabrikalarının gezildiğini hatırlıyorum. Türkiye'de kendi uçağını yapsın diye bu geziler yapılmıştı. Rahmetli Erbakan. Ben onu da işte ölüm yıl dönümüydü. Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten bu manada önemli teşebbüsler de o zaman bulunmuştu. Şimdi uluslararası alanda dış politikada siz böyle bir girişimde bulunduğunuz zaman Demek ki birileri bundan rahatsız oluyor.
Hem içeriden diyorsunuz hem dışarıdan.
Tabii dışarıdan, dışarıdan ve içeriden. Yani birlikte yürüten aktörler var bunların. Üçüncü bir noktada tabii birileri faizlerin aşağıya doğru inmesinden rahatsız oldu. Yani ekonomik politikalardan rahatsız oldu. Çünkü neydi temel politika? Rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçiş. Sürekli bunlar konuşuluyordu. Bunlar yapılmaya çalışılıyordu.
Anadolu Kaplanları vardı.
Anadolu Kaplanları vardı değil mi? Ondan sonra işte havuz sistemi diye, o zaman havuz diye nitelendirilen ki faizlerin çok hızlı bir şekilde aşağı gelmesini sağlamıştı bu. Birileri kendi havuzlarını kurmak üzere bu havuzu bertaraf etmeye kalktı. Ve aşağıladılar yani havuz adı orada aşağılandı. Ama sonra baktık ki esas mesele bunların kendi havuzlarını kurmasıymış. Bakın 28 Şubat'tan sonra olanlar çok enteresandır. Bankacılık izni alamayan birçok iş adamı 28 Şubat'tan sonra yeni kurulan hükümetler döneminde bankacılık izni almaya başladılar. Bir takım bürokratlar bir baktık bir takım yerlere geldiler ve bir takım şeyler yapmaya başladılar. Yani ve bunların da sonuçlarını çok olumsuz yaşadık. O bankaların işinin boşaltıldığını gördük. Holdinglere o işi hiç bilmeyen, bankaların yönetimlerine o işi hiç bilmeyen, bilmesi de mümkün olmayan bir takım generallerin atandığını gördük. Ve bunun sonucunda da ne oldu? Bankalar hortumlandı. Ve o dönemdeki rakam tabii 50-52 milyar dolar civarında ama sonra yapılan hesaplamalarda işte meclisteki 28 Şubat Araştırma Komisyonu'nun ulaştığı rakam 300 milyar doların da çok çok üzerinde bir rakam ki bizim yaptığımız hesaplamada 300 milyar dolar civarında bir zarara sebep oldu. Yani ekonomik boyutu itibariyle bunu söylüyorum. Bunlar muazzam rakamlar tabii. Yani 300 milyar dolar demek muazzam bir rakam. Bir örnekle de ne demek istediğimi söyleyeyim. 2011 yılında Türkiye'nin vergilerinin toplamı dolar bazında söylüyorum 148 milyar dolardır. Bakın 2 yıllık vergi geliri.
Evet.
2 yıllık vergi gelirimiz yani 300 milyar dolar olduğuna göre zararın boyutu. Değil mi? Bakın bir anda heba edilmiş. Tavrımar edilmiş yani.
Kaç yıl öncesinden söz ediliyor değil tabii. mi burada 300 milyar yani bugünün parası değil.
Tabii tabii bugün parası o zamanlardan bahsediyoruz yani tabii. Bunlar muazzam rakamlar ve tabii 28 Şubat darbesinin bir başka özelliği de doğrudan doğruya millete yapılmış olması. Milletin omurgasını tahrip etmeye dönük olması ve toplumun dokularıyla oynanması nedir? İşte başörtülü kızlarımızın eğitim hakkının elinden alınması düşünebiliyor musunuz? Okumak istiyor. Eğitim görmek istiyor. Başörtüsü yüzünden siz bu hakkını elinden alıyorsunuz. Aslında mağdur ama bundan dolayı mahkemelere çıkarılan gene onlar. Yani aynı zamanda da suçlu. Hem mağdur olan da o, suçlanan da o. Böyle bir anlayış olabilir mi?
Katsayı problemi de aynı şekilde onun devamında
katsayı problemi, sorunlardan biri oldu. Şu anda bizim ilk dönemlerde yaşadığımız en önemli sosyal meseledir bu katsayı meselesi. Bakın niye olduğunu da söyleyeyim. Olay basitçe sadece İmam Hatip meselesi değildir orada. İmam Hatip okulların orta kısmı biliyorsunuz kapatılmak istendi. O kapatılırken ne yapıldı aynı zamanda? Meslek okulları da kapatıldı. Bakın mesleki ve teknik eğitime çok büyük bir darbe vuruldu. Yani mesleki ve teknik eğitimin orta kısmı ortadan kaldırıldı. İnsan, çocuklar o yaşlarda öğrenir mesleki.
Ve Türkiye'nin en büyük açığıdır değil mi?
Tabii. Mesleki ve ondan sonra mesleki teknik eğitim tabii perişan edildiği için diyeyim. Ondan sonra biz gençlik noktasında çok önemli sorunlar yaşadık. Mesleksiz insanlar yetişti. Mesleksiz gençler yetişti. İşte üniversitede diplomalar bundan dolayı ortaya çıktı.
Evet, belki ve bugün Ar-Ge üretimimiz çok daha fazla
çok
olacaktı.
Çok daha farklı bir noktaya gelecektik yani biz. Yani dolayısıyla 28 Şubat hakikaten çok kapsamlı ve boyutlu ele alınması gereken bir süreçtir. Ve çok olumsuz etkileri vardır. Yani ben kısaca yani böyle bir toparlayayım. Evet. Bilmiyorum daha detaylı şeyler tabii.
Şimdi Türkiye sizin anlattığınız süreçten sonra bir ekonomik darboğaza girdi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya kalındı. Hemen ardından tabii 2007 yılında bir e-muhtıra olayı var ki sanıyorum bununla bağlantılı olarak onu da konuşmamız gerekiyor. Size göre efendim 28 Şubat'ta düşündüğümüzde 27 Nisan bildirisinde düşündüğümüzde 28 Şubat süreci tamamen bitti diyebilir miyiz?
Şimdi tabii 28 Şubat'ın arkasından yaşananlar Türkiye'de gerçekten çok içler acısı bir durum. Bakın. O süreç yaşanıyor. Önce onu vurgulayalım. 99'da Türkiye ekonomik kriz yaşıyor. %5 küçülüyor. 2001'de yine küçülüyor. Ve Türkiye'nin milli geliri yerinde sayıyor. Hatta yani, geriliyor. Yani o 4 yıl tamamen kayıptır. Yani 98, 99, 2000, 2001 Türkiye'nin tamamen kayıp yıllarıdır. Ekonomik manada, sosyal manada. Ya bu kadar kötü sonuçları var. Faiz oranı olarak söyleyeyim ben. Milli gelirin %25'ine ulaştı 2001'de biliyor musunuz faiz? İnanılmaz bir şey abi. Siz bir yıllık bir gelir üretiyorsunuz hep beraber ve bunun %25'ini faize veriyorsunuz. Hangi hizmeti yapacaksınız? Eğitime, sağlığa ne ayıracaksınız? Böyle bir ortamda böyle bir şey mümkün mü? Vergi gelirlerine denk hale geldi. Yani topladığımız vergi kadar da faiz ödüyoruz. Bu süreçlerden sonra tabii biliyorsunuz artık 2002'de milletimiz doğrudan olaya el koydu. Hatta o dönemde atılan manşetleri hatırlıyorum ben, gazetelerin attığı. Doğan grubunun, hatta açıkça söyleyelim canım bunlar, yani bunlar bildiğiniz için hatırlatmakta fayda var yani. Doğan grubu gazetelerin attığı, o zaman zaten başka bir medyada yok ki. Yani aşağı yukarı baskıyla, tehditle bunların gazetecileri çağırdığı, korkuttukları, tehdit ettikleri, manşet attıkları, bunlar da ortaya çıktı zaten. Efendim uydurma şeyler, sivil inisiyatifler falan, işte bunu beceremediniz hadi gidin bakalım diyenler.
Yani Doğan grubunun çok doğrudan devrede olduğu
tabii,
bir süreç
yaşanmış. Tabii hepsinin devrede olduğu bir dönem. Yani nereler devreye sokulmuş yani. Bunları da hep beraber gördük yani. Tabii bunların hepsi Türkiye'nin önünü kesme veya bir anlamda da Türkiye'yi kuşatma hareketiydi. Demin söyledim işte, dış politika örneklerini verdim. Ekonomideki hamleleri söyledim. Sosyal manada yapılanları söyledim. Bunlar Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımlardı. Ama bunları işte bir el geldi bu şekilde kesip attı.
Peki Sayın Gedikli, o dönemin Genelkurmay Başkanı 28 Şubat 1000 yıl sürer derken, evet, hani neyi kastetmişti? Şimdi siz söyleyince hani kayıp yıllar var, hala devam eden, evet, bir sıkıntı var. 1000 yıl sürmesi.
Ya Türkiye'ye mi öyle bir pranga vuracağız ki 1000 sene beni doğrultamayacak demek istedi muhtemelen. Öyle zannetti yani. Ama tabii 28 Şubat 3 sene 4 sene bile sürmedi. Yani o lafların hepsini bu milletimiz bizzat onu söyleyenlere yedirdi aslında. Öyle söyleyelim. Yedirdi yani. 2002'de sandıktan çıkan sonuçla böyle bir durum ortaya çıktı. Böyle bir netice ortaya çıktı. Tabii daha sonra AK Parti'yi kurduktan sonra da bu süreçler bitmedi. Evet. Yaşadık bunları yine. İşte sizin de söylediğiniz gibi yani muhtıra hikayesini yaşadık. Parti kapatma davası yaşandı. Biliyorsunuz evet, işte yasak istenenler, ki ben de o yasak istenenlerden bir tanesiydim gene. Aslında bu süreçlerin içerisinde de hep olmuş ve bir şekilde
etkilenen kişilerden
birisi de olmuşum. Şimdi konuştukça ben de bunları aslında fark ediyorum.
Tabii şimdi paralel yapılanmayla ilgili mücadeleyi de göz önüne alırsak, tabii, hani o dönemlerin peşi sıra Türkiye hakikaten çok önemli süreçleri yaşadı. Ve evet, siz de her birinde o devrelerde görev yapan isimlerden birisiniz.
Şimdi o niye olmuştu diye baktığımızda da yeni anayasa çalışması vardı biliyorsunuz. Yeni ve sivil anayasa gündeme geldikten sonra parti kapatma hikayesi çıktı. İşte muhtara gündeme geldi. Yani bakın, Türkiye hamle yapmaya kalktığı zaman, yani kendisi olmaya kalktığı zaman, milli olmaya kalktığı zaman diyelim ki, milli olmasıdır burada esas olan. Yani birilerine sırtını dayaması değil. Bakın şimdi yapılan bazı şeyleri görüyorum. Efendim adam arkasında Avrupa'yı görmek istiyormuş. Yok Amerika'yı görmek istiyormuş. Yok bilmem hangi ülkeyi görmek istiyormuş. Ya bir kendiniz gibi olun ya. Biz kendimiz olalım ya. Milli olalım, milli. Evet. Bizim tarihimiz var, geçmişimiz var. Bizim değerlerimiz var. Biz bunların üzerine yeni bir şey inşa edebiliriz. Bundan korkacak bir şey yok. Bunu başarmak lazım ya. Bunu başarmaya gayret ediyoruz. Şu anda yaşadığımız süreç de budur aslında. Ama birileri de bunu tabii bertaraf etmeye, engellemeye çalışıyor. Türkiye'nin bu yükselişini durdurmaya çalışıyor. Bakın bunlar, bu söylediğimiz Türkiye'nin yükselişini durdurmak bazılarına belki şey gibi gelebilir. Sanki lafı güzafmış gibi gelebilir. Öyle değil. Türkiye, bakın az önce de sohbette bahsettik. Yani sizin kanalınız 41 dilde, evet, yayın yapabiliyor. Bu muazzam bir şey. Ya bu dünyanın, ki bir köye kasabaya dönüştü. Artık siz kılcal damarlarına kadar nüfuz ediyorsunuz demektir. Kültürünüzle, değerlerinizle buralarda varsınız demektir. İşte birilerinin rahatsız olduğu nokta bu. Biz şimdi ticari ve kültürel ilişkilerimizi kurmaya başladık. Biliyorsunuz bu coğrafyada her yerde varız.
Evet.
Geçmişimiz var, tarihimiz var. İşte Orta Doğu'da, İslam dünyasında, Asya'da, Avrupa'da varlığı olan bir milletiz biz yani. Dolayısıyla bu nedir? Bu bize çok büyük bir güç kazandırıyor. Büyük bir potansiyel kazandırıyor. Ve bu Türkiye'yi zaten yükseltiyor. Biz de bunu aslında koordine ediyoruz yani. Koordine etme çabası içerisindeyiz. Bunu başardığımız oranda da zaten Türkiye'nin geleceği çok açık. Bir şey söyleyeyim, örnek vereyim. Hani ekonomiden bakarsak olaya. Şimdi doğal kaynak ekonomileri dediğimiz petrol, doğalgaza dayalı bütün ekonomiler çöküyor. Rusya dahil. Bakın Rusya çökecek. Rusya şimdi Suriye'de at oynattığını zannediyor ya. Yakın zamanda ya iç savaşa gidecekler ya parçalanacaklar. Nasıl Afganistan'a girdiklerinde kaybettiler, çekilmek zorunda kaldılar. Arkadaşlar Sovyetler Birliği gitti. Şimdi de Rusya'nın başına aynı şeyler gelecek. Aynı şeyleri yaşayacaklar. Sadece petrol doğalgazla ekonomisini yürütenlerin işi artık bitiyor. Niye? Dünyanın her tarafı enerji artık. Bakın enerji devrimi oldu. Enformasyon devrimi oldu. Artık enformasyon çok ucuz. Bakın herkesin telefonu var. Anında bilgi. Dünyanın her yerinden. Bu gittikçe ucuzlaşıyor. Enerji de öyle. Petrol ve doğalgaz dünyanın her yerine çıkıyor. Biz de bakın bir sürü rezerv buluyoruz. Daha Gürcistan'da muazzam rezervler, doğalgaz rezervleri ortaya çıktı. Enerji artık çok ucuz hale geliyor.
Yenilenebilir kaynaklar.
Evet, yani bizim temel tabii ekonomide temel sorunumuz ne? Enerji. Enerji ucuz hale gelince birçok şeyi rahatlıkla yapma imkanı doğacak. Ve Türkiye bundan da istifade eden bir ülke konumunda. Fiyatlar artık aşağıya gelmiş. Metal fiyatları, ham madde fiyatları, petrol fiyatları son derece düşük. Bu Türkiye'ye inanılmaz bir potansiyel sağlıyor. Ve geleceğe çok olumlu bakmamızı sağlıyor. Şimdi bunu görenler, bir taraftan Rusya, İran ekonomisi de anlamda darboğaz yaşayacaktır. Başka ülkeler var bu sıkıntıları yaşayacak olan. Bunlar da zaten Türkiye'nin önünü açacak gelişmeler. Niye? Çünkü üretim ekonomisi olan biziz. Üreten biziz. İmalat sanayimiz var. Her türlü mal ve hizmet üretebilecek kapasitemiz var. Ve bu coğrafyada bu anlamda bunları pazarlayabilecek büyük bir tecrübemiz var. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'yi çok daha güçlü bir geleceğe taşıyor.
Yani ilişkileri de zaten bu yönde oluşturuyor Türkiye. Hani tabii. Yurt dışındaki bütün ilişkileri de değil mi?
Aynen öyle.
Yani evet.
Şimdi bu hani 27 muhtıra
27
Nisan bildirisi, işte parti kapatma, evet. Arkasından tabii gene bir sürü şeyler yaşandı etti. Bütün bunlar işte siyasi iradeye ket vurma ve bu şekilde de Türkiye'nin önünü kesme girişimleridir. Bunların tabii uluslararası bağlantıları var. Dışarıdan da bağlantı. Arkasındaki ülkeler var. Güneydoğu'da yaşanan terörün arkasında da bunlar var. Bakın. Şimdi Güneydoğu'ya baktığımız zaman aşağı yukarı 350 bin vatandaşımızın oralardan göç ettiğini görüyoruz. Yani biz evet. Hep Suriye'deki hareketi konuşuyoruz ama evet 2,5 milyon insan geldi ama Güneydoğu'dan da 350 bin insan.
Tabii Sur'da yaşanan, Cizre'de tabii. Yaşananlar.
Tabii yani böyle bir göç hareketi var. Yani istiyorlar ki oralar boşaltılsın, evet. Issız hale gelsin. Oralarda bir hayat olmasın, oralarda ticaret olmasın. Ama bunların hepsi olacak. Oralarda hayat da olacak, ticaret de olacak. Ve Türkiye bunların önünü kesmeye çalışanlara da Türkiye Cumhuriyeti olarak, bu da Hendekistan kurup Türkiye'yi bölmeye çalışanlara da Türkiye Cumhuriyeti kendi demir yumruğuyla da cevap verecektir. Yani bunu da göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Bu gelişmenin önünde hiç kimsenin kesmeye gücü yetmez. Ama nedir? Maliyet oluşturuyorlar. Muhtıra mesela 20 milyar dolara parti kapatma 20 milyar dolara mal oldu. 4-5 ay AK Parti kapanıyor mu kapanmıyor mu papatya falı gibi bu konuşuldu. Ne oldu? Yatırım yapacak olan yatırım yapmadı. Herkes beklemeye geçti.
Konuşulması bile etkilendi. Döviz etkilendi. Bütün ekonomi.
Her şey etkilendi yani. 5 ay bir şeye sebebiyet verdiler yani. Her hamlelerinde böyle bir şey yapıyorlar. Engelleme yapıyorlar. Yaptıklarını zannediyorlar. Ama sonra Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yeniden yoluna devam ediyor.
Tabii giden paralar düşündüğümüzde hakikaten şu an o ekonomiye kazandırılmış olsa çok müthiş bir ekonomi olmuş olacaktı. Tabii efendim bu noktada biraz önce siz de dile getirdiniz. Şimdi AK Parti 2007 yılında anayasayı gündeme getirdi. Gerçekleşmedi. 2011'de bütün partiler bildirilerinde bu konuya yer verdi. Yine olmadı. Şimdi Anayasa Mutabakat Komisyonu kuruldu. Ancak CHP'nin daha 3. toplantıda çıkmasıyla yeniden o çalışmaları sekte vurulmuş oldu. Sıkıntı nedir? Niye yapılamıyor anayasa falan?
Şimdi tabii bu temel konu vesayet rejimi. Şimdi hani Türkiye'nin işte geldiği noktayla alakalı veya yeni ve güçlü bir Türkiye konsepti içerisindeki temel mesele artık Türkiye'nin vesayet sisteminden kurtulması. İçerideki ve dışarıdaki vasilerinden kurtulması. Ekonomide bunun adı IMF'ydi. Birileri ya IMF'si Türkiye sanki ekonomisini yönetemez. Yani böyle bir
dönem anlayış. Öyle. Hatta uzun evet. Yıllar.
Ama IMF'siz evet. Türkiye IMF olmadan nasıl işte biz ekonomi yönetiyoruz? Yani biz yapamayız yani. Bir vasi gelecek işte böyle IMF gibi onlar belirleyecek. IMF'nin memuru gelecek burada kamu kurumlarını dolaşacak edecek falan hesap soracak. Ve buna birileri razı oluyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Oluyormuş demek ki, bakın işte 2013 Mayıs'ında son taksidi ödedik IMF'ye. O gün bugündür ekonomiyle yönetiyoruz yani, bir herhangi bir şey de olmuyor. Olabiliyormuş demek ki bunlar. Tabii Gezi olaylarının da başlangıcı aynı zamanda, biliyorsunuz. 2013 Mayıs ayı Türkiye açısından çok önemlidir. Yani o parti kapatma gibi, emuhtıran gibi, işte o da tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye açısından
yani IMF'ye köprüye kadar önemli adımlar.
Büyük projeler ilan edildi, IMF'ye son taksitin ödendi.
Ha işte evet, bir son taksit ödenmiş.
2013 Mayıs'ı bu. Ve Gezi hareketleri de o zaman başlıyor. Niye bunlar oluyor? Türkiye yeraltı kaynaklarını devreye sokmasın diye birileri özel çaba harcıyor. İşte şimdi Artvin'de olan durum gibi. Ya yani bunları sürekli yaşıyoruz, görüyoruz yani. Ama tabii biz bunları yönetmeyi çok iyi biliyoruz. Yani bizim en önemli kazancımız siyasi iradenin güçlü olması, vesayet rejimini artık geride bırakmış olmamız, milletin iradesinin devrede olması. Zaten vesayet ne işte? Milletin iradesini ben hiçe sayarım. Beni çok bağlamaz. Ben vasi olarak ben ne dersem onu yapacaksınız. Ben ne kadar faiz istiyorsam o kadar faiz vereceksiniz. Ne kadar üretmenize müsaade ediyorsam o kadar üretebilirsiniz. Dış politikada ne kadar hamle yapabileceğinize ben karar veririm.
Yeraltı kaynaklarınızı ne kadar kullanacaksınız ya da kullanmayacaksınız. İşte,
tabii. Bu yani.
Yıllardır süren sorunu.
Sorunu bu. Yani yapılan operasyonların arkasında yatan sebepler de bu. Ama yok, biz de diyoruz ki hayır, milli ve yerli olan kazanacak. Burada artık temel nokta budur. Ve milli anlamda biz yolumuza devam edeceğiz. Şimdi niye istemiyorlar? Çünkü vasiler bertaraf oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi de zaten vesayetle sürekli kendi varlığını korumuş bir parti. Aklıma da gelmişken söyleyeyim. İşte İnönü rahmetli Menderes'e kaybediyor seçim, biliyorsunuz. Ne diyor biliyor musunuz? Tabii yıllarca tek parti iktidarı olmuş. Diyor ki artık diyor millet diyor bize diyor muhalefet görevi verdi diyor CHP'ye. O gün bugündür muhalefet görevini yürütüyorlar ama onu da beceremiyorlar. Yapmak da istemiyorlar. Çünkü bu partilerin içerisinde de başka eller uzandı yine. Bakın o partilerin içerisinde de bir takım şeyler var, yaşanıyor. İşte kendi anlayışlarını da ortaya koyuyorlar. Vizyonları da olmadığı için veya Türkiye ile ilgili bir gelecek projeleri de olmadığı için sürekli patinaj yapar bir durumdalar. Şimdi yeni anayasa başkanlık sistemiyle beraber Türkiye bambaşka bir noktaya gelecek. Nedir? Bakın onu özetleyeyim ben. Şimdi başkanlık sistemini bir kere doğru bir noktada tartışmamız lazım. Şimdi herkesin bir fikri var bu başkanlıkla alakalı. Bir şeyler söylüyorlar. Ama bu fikri nasıl anlattığınız önemli sizin. Ya bu fikri nasıl anlatıyoruz? Şimdi başkanlık sistemi bir kere Türkiye'de sosyal manada olsun, ekonomik manada olsun istikrarı sağlayacak olan sistem. Sebep şu. İşte birincisi, başkanlık sistemi sanki eyalet sistemiyle beraber olurmuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Alakası yok. Yani ünitel hani, sistem üzerine kurulacak başkanlık sistemi. Eyaletle ne ilgisi var?
Amerika'daki sistemmiş gibi söylenmeye
evet,
çalışıyor.
Ama değil. Öyle bir şey yok. Tamam, ve bunu biz deklare ettik. Yani ünitel sistem üzerine kurulu bir başkanlık olacak bu. İkinci bir nokta, şimdi başkanlık sistemi sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi bir meselesi değil ki. Bu Türkiye'nin meselesi.
Ama başından beri hep bu şekilde
öyle konuşuyor. Bir de seçim ne olacak yani? Şimdi birileri paşalı sistem falan diyor. Paşalılar seçimde mi geliyordu ya? 5 yılda bir seçim oluyor muydu? Öyle bir şey mi vardı?
Öyle bir şey yoktu tabii.
Yani bunun bir sınırı
babadan
var.
Babadan
yani,
oğula geçen
sistem. Böyle bir sistem yok ya. Bu seçim ne olacak? Buyurun kendinize güveniyorsanız siz de işte çıkarırsınız adayınızı, başkan olursunuz. Bu seçim ne olacak ve 5 yılda ne olacak zaten? İkincisi, başkanlık sistemi ile ekonomik kalkınma, ekonomik performans arasında çok önemli bağlantılar var. Bakın literatürde de bunlar artık yazılıp çiziliyor ve işleniyor. Ekonomik performansı muazzam düzeyde arttıran bir sistemdir başkanlık sistemi. Tabii bunlar çok vurgulanmıyor yani, söylenmiyor. O yüzden burada ifade etmekte...
İstikrarın başkanlık sistemi sağlanıyor olması herhalde ekonomiye çok olumlu yansıyor.
Üçüncü bir nokta, buna halk karar verecek ya. Yani başkanlık sistemine halk karar verecek. Yani siz halkın istemediği bir şeyi zaten getiremezsiniz. Halk oylayacak. Halk buna tamam derse bu iş olacak.
Zaten hani sistem olarak yarı başkanlık sisteminden de söz ediliyordu ama Cumhurbaşkanı'nı halk seçti. Bir anlamda zaten değil mi, adım atılmış oldu.
Evet, mevcut durum var.
Mevcut
çok
bir durum.
Doğru söylüyorsunuz. Evet. Bir mevcut durum da var. Yani seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Bir taraftan da parlamenter sistemde sorunlar var. Şimdi ne zamandan beri var? Aslında 70'li yıllardan beri var Türkiye'de parlamenter sistemde sorunlar. Fakat tek başına iktidarlar bu sorunları biraz örttü. İşte arada zaten bir anavatanın tek başına iktidarı var biliyorsunuz. Bir de bizim işte 13 yıldır, 14 yıldır devam eden bir tek başına iktidarı var. Bunlar sorunları biraz örtmüş gibi göründüğü için biz parlamenter sistemin sorunlarından çok söz etmiyoruz. Ama büyük sorunlar yaşandı. Mesela işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2007'de biliyorsunuz kriz oldu. Parlamenter, yani parlamentomuz Cumhurbaşkanı seçemedi. O yüzden düzenleme yapıldı ve seçilmiş bir Cumhurbaşkanı konsepti gündeme geldi. Sonra işte 2010'da da Sayın Cumhurbaşkanımız seçilmiş. 2010'da referandum yapıldı biliyorsunuz. En sonunda işte Cumhurbaşkanı seçilmiş oldu. Dolayısıyla sistemde zaten bu manada yeni bir konsept ortaya koymanın vakti gelmiş demektir. Yani başkanlık sistemi o yüzden elzem.
Elzem diyorsunuz. Dinleyicimizin bir sorusu var. Başkanlık sistemin öncesinde bedelli yasası tekrardan gündeme gelebilir mi diye.
Yani şu an öyle bir şey yok. Öyle bir çalışma yok.
Öyle bir çalışma.
Hayır, öyle bir şey gündemde değil.
Evet, tabii başkanlık sistemini konuşuyoruz. Şimdi Türk tipi başkanlık Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdiği çeşitli çevrelerce de Türkiye'nin kendisine özgü bir başkanlık sistemi olabilir şeklinde. Nasıl bir sistem efendim? Türk tipi deyince aklımıza ne gelmesi gerekiyor?
Yani şöyle, Türk tipi derken Türkiye'nin yaşadığı sorunları çözebilecek bir sistem anlamında Türk tipi. Yoksa hani bizim keyfimize, canımızdan istediği bir başkanlık sistemi anlamında değil bu. Şimdi Türkiye'nin kendi siyasi sisteminde sorunlar var. İşte demin biraz bahsettik. Biraz daha detaya girsek çok sorunlar olduğu ortaya çıkacak aslında. Bu sorunları da bertaraf edip Türkiye'nin gelecek perspektifini daha da güçlendirecek, kurumsal kapasitesini yükseltecek. Bakın başkanlık sistemi Türkiye'nin kurumsal kapasitesini çok ileri bir noktaya taşır. Parlamenter sistem şimdi bu kapasiteyi maalesef minimize ediyor, engelliyor. O potansiyeli tam kullanamıyoruz. Başkanlık sistemi geldiğinde bakın o erkler ayrılığı sistemi zaten o olacak. Yasamayla yürütme ilişkileri çok daha sağlıklı ve dengeli bir noktaya oturacak. Niye? Çünkü dar bölge sistemine geçecek o zaman başkanlık sisteminde. Milletvekilleri genel merkezin göstereceği adaylar olmayacak o zaman. Tam tersine milletin istediği, halkın istediği insanlar olacak. Çünkü dar bölgede siz orada kazanabilecek insana aday yapmak zorundasınız. Evet. Öyle genel merkezden buyurun bunu seçin dediniz mi kaybedersiniz. Evet. Şu dar bölge insanlar herkes birbiri tanıyor hale gelecek yani. Dolayısıyla ne olacak? Milletvekilinin gücü artacak. Bu da parlamentonun gücünü arttıracak bir yaklaşım olacak yani. Yasama yürütme nasıl ayrılacak? Yürütme oluşturulurken ki başbakan olmayacak tabii başkanlık sisteminde artık. Başbakan diye bir kavram ortadan kalkıyor. Hükümet üyeleri meclisten olmayacak artık. Milletvekillerinden seçilmeyecek. Amerika'da da sistem öyle ya. Başkan artık şeyden seçmiyor. Parlamenterlerden seçmiyor. Evet. Tabii. Tamamen teknokratlardan oluşan bir yürütme gücü, hızlı ve etkin karar alabilen ve bürokrasiyi de çok etkin işleten bir yürütme gücü oluşacak. Yani yürütme ayrıca şekillenmiş olacak, yürütme iradesi. Dolayısıyla bu ne yapacak? Hem bürokrasinin daha işler hale geleceğini gösteriyor ki o noktada da epeyce bir sorunlardan bahsediliyor biliyorsunuz. Daha etkin bir sistem ortaya çıkmış olacak. Yasama da kendi içinde daha güçlü hale gelmiş olacak. Yani bir başka nokta şu, başkanlık sistemlerinde kamu harcamalarında israf azalıyor. Bakın bu literatürde de bu konularda çok çalışmalar var. Tabii ondan detaylı şimdi giremeyiz ama var yani, isimler de var. Yani kamu harcamaları daha disipline hale geliyor. Bütçeniz daha disiplinli hale geliyor. Ve daha sağlıklı hale geliyor. Yani başkanlık sisteminde böyle getirileri var. Dolayısıyla bütün bunları dikkate aldığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Başkanlık sistemi Türkiye'nin kurumsal kapasitesini, yönetme kapasitesini maksimize edecek, en üst düzeye çıkarabilecek olan sistem. Bunu da kendi sorunlarımızdan hareketle hep beraber dizayn edelim diyoruz. Yani bunu diğer partilerle beraber, milletçe hep beraber yapalım istiyoruz. Yapmış. Biz bunu biz yaptık olduğu bir anlayış içerisinde yapmayacağız. Evet. Yani bir gecede bu böyle olmuştur demeyeceğiz yani bazı darbecilerin yaptığı gibi. Bir gecede yaptık oldu. Yok öyle bir şey. Millet karar verecek sonuçta buna.
Evet, faizlerin artması gündemde biliyorsunuz, sürekli hep söyleniyor, bazı ekonomi çevreleri bunu sürekli gündeme getiriyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de siz faiz artırımına karşı çıkanlardansınız. Hatta faizlerin düşürülmesi gerektiğini de söylüyorsunuz. Gerekçesi nedir?
Evet, gerekçesi çok basit. Düşük faiz ortamında yatırımlar canlanır. Yatırımın temel ilacı budur.
Evet.
Yani nedir? Yatırım yapmak isteyen için finansman bulması lazım. Finansman olmadan, cebinizde para olmadan yatırım yapamazsınız. Bunu da ucuza temin etmeniz lazım finansmanı.
Evet.
O da düşük faizli olur. Bugün bakın Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da faiz mi kaldı? Faiz yok bakın. Faizi kaldırdılar aslında. Hatta negatif faize geçtiler.
Japonya'da
12 tane ülke. Efendim?
Japonya'da eksi faiz var şu an.
Sadece Japonya değil. Kaç tane? Ve Amerika'da geçecek. Göreceksiniz. Öyle faiz artırma süreci falan onlar o bitti. Şimdi endişe başladı. Yapılan son açıklamalardan anlıyoruz bunu. 12 tane ülke negatif faiz uygulaması. Yani mevduata yapıyor bir de. Siz gidiyorsunuz bankaya para yatırıyorsunuz. Faiz falan almıyorsunuz. Tam tersine sizden kesinti yapıyorlar. Bankada saklama parası. Tabii. Niye? İstemiyor çünkü. Getir buraya yatır. Yatırmanızı istemiyor. Ne yapmanızı istiyor? Git bunu yatırıma dönüştür diyor. Git bunu harca diyor. Yani sorun orada. Talep yok çünkü bu ekonomilerde. Avrupa ekonomisi o manada önemli sorunlar yaşayacak. Göreceğiz. Bakın şu mülteci sorunu var ya. Akış. Şimdi Avrupa niye bir anda teyakkuza geçti? Konunun ne kadar önemli olduğunu, ciddi olduğunu daha yeni fark ettiler. O yüzden koşup geliyorlar şimdi. Ya geçen Avrupa Birliği komiseri açıklama yaptı işte. Ya durum fecaat olacak. Yani bunu hemen tedbir almamız lazım. Yoksa iş kötüye gidiyor. Doğru. Avrupa Birliği'nin parçalanma sürecine gidecek bir durumdur mülteci hakkını. Bakın oraya gidecektir iş. İngiltere niye kaçmak istiyor Avrupa'dan? Avrupa Birliği'nden. Referanduma götürmek istiyor. Yani Avrupa Birliği'ni derinden etkileyecek bir olay bu. Dolayısıyla faiz, harcamalar, işte talebin oluşturulması, sosyal olaylarla da bağlantılı bir hadise. Zaten kamular, Avrupa'da devletler çok aşırı borçlu durumdalar biliyorsunuz. Evet. O borçların da yükünü azaltmak için faizi aslında düşürmüş vaziyetteler. Fakat gene de buna rağmen orada insanlar harcamıyor. Niye? Yaşlı nüfus. Yani bizimki gibi genç ve dinamik nüfus yok
hiçbir yerde. Bir de alışılmış bir durum var değil mi? Aslında çok önemli. Gerçekten insanlar yıllar içerisinde paralarını verdiler. Orada faizini alıp hep öyle. Yani Türkiye'de de bunu çok yaşadık.
Evet, evet.
İşte benim şu kadar param olsun faize veririm. O kadarını alırım. Çalışmama ne gerek var ya da yatırım yapmama ne gerek var dendi.
Ne oluyor? O zaman işte kaynaklar atıl hale geliyor.
Evet.
Yatırıma dönüşmüyor.
Yatırıma dönüşmüyor.
Halbuki Türkiye'de genç ve dinamik canlı bir nüfus var. Sürekli yatırım yapmamız lazım bizim. İstihdam üretmemiz lazım. Türkiye ekonomisi bunu başarıyor. Ama bize yetmez bu. Öyle biz 4 tamam güzel. Dünyaya baktığımızda %4 büyüme çok güzel. Ama yetmez.
Evet.
Bizim en az %5-6 büyümemiz lazım. Daha hızlı büyümemiz lazım.
İnşallah öyle
daha
olur.
Çok yatırım yapmamız lazım. Evet. O yüzden de faizlerin aşağıya gelmesi lazım. Öyle yüksek faiz falan filan bunlar yani hiç kimse bu hikayeler anlatmasın. Bunu söyleyenler küresel ekonomide, dünya ekonomisinde nelerin olduğunun da farkında değiller. Küresel ekonomi deflasyona gidiyor artık. Her yerde deflasyon eğilimi var. Bu tabii çok önemli sonuçlar doğuracak. Yani Türkiye'ye de büyük avantajlar doğuracak bir gelişme. Az onu da söyleyeyim.
Evet. Sayın Gedik'le efendim süremizin sonuna geldik ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ne gibi mesajınız olacak onu öğrenmek isteriz. Sohbetimiz sırasında yurt dışında Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinliyorduk dediniz.
Tabii.
Neredeydiniz siz orada?
Amerika'daydım. Evet. İşte Almanya'daydım. Hem Amerika'ya master için gitmiştim. İşte Almanya'ya da bir görev. O zaman maliye feshçi, bürokrat olarak bir konsolosluk tevşine gitmiştik. Böyle zaman zaman tabii yurt dışı çok görevlerimiz oldu. Yani uzun süreli, kısa süreli. O zamanlar tabii her zaman dinledik yani. Ve zevkle de dinliyorduk.
Ne güzel.
Bizim için de çok güzel oluyordu tabii. Ben tabii yurt dışında yaşayan insanlarımıza, vatandaşlarımıza önce selam ve sevgilerimi iletiyorum. Onlarla sürekli bağ içerisinde olmamız lazım. Sürekli irtibatta olmamız lazım. Biz de elimizden geldiğince zaten oralara gittiğimizde değişik işte sivil toplum örgütleri kapsamında bir araya geliyoruz, dinliyoruz. Onlar geldiklerinde bizleri ziyaret ediyorlar. Bu bizim gücümüzü arttırıyor. Türkiye'nin gücünü pekiştiriyor. Yani oralarla olan bağlantılarımız bizim gücümüze güç katıyor. Bunun tabii farkında mutlaka olduklarını düşünüyorum. Biz de farkındayız. Bu işbirliğini hep beraber devam ettireceğiz. Tabii bununla ilgili de Türkiye'nin önemli kurumları var artık. Eskiden olduğu gibi de değil.
Evet.
Eskiden kurum yoktu. Şimdi hani birebir tabii insanlarımızla görüşüyoruz ediyoruz ama bunun bir kurumsal kapasitesi olmadığı zaman orada kalıyordu. Ama şimdi öyle değil. Yani TİKA gibi,
Yurt Dışı
Türkler Başkanlığı gibi önemli kurumlarımız var. Ve bu kurumlar çok önemli hizmetleri oralara götürüyorlar. Yurt dışında bu insanlarımız çok güzel sivil toplum çalışmaları yapıyorlar. Dernekler var. Oralarda artık lobi haline gelmiş vaziyetteler. Etkinlikleri artmış vaziyette. O yüzden de bizim oralarda mesela bizimle temasta olan kuruluşlar var. Dolayısıyla bu çalışmaların ben devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah da öyle olacak.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz geldiğiniz için. Stüdyomuzda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Doktor Bülent Gedikli bizlerle birlikteydi. Ve parlamento muhabiri Hakkı Kurban Akşam Gazetesi'nden çok teşekkür ediyoruz size de. Haftaya pazartesi günü Meclis Gündemi programı yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis Gündemi.